Ayrım 2. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 15. Belli belirsiz Kayıhan aşireti berraklaşıp belirginleşmişti. Işık küresine dönüşmüştü. Sonra güneşe büründü. Yakmadan ısıtmaya, göz kamaştırmadan aydınlatmaya başladı. Bir anlam veremedi Gündüz Bey. Allah'ım diye inledi adeta. Gündüz Bey'in iniltisine ihtiyarın sesi karıştı. Korktun mu Gündüz Bey? Korku ne demeye gelirdi? O hala Kayıhan aşiretinin reisiydi. Kendini toplamaya çalışırken alnındaki teri elinin tersiyle sildi. Ben Gündüz Bey'im dedi. Kayıhanlıların reisi Gündüz Bey'im. İhtiyarın yüzünü ilk defa fark etti. Bıyık altı gülüyordu. Beyler korkarsa ne lazım gelir? Korkudan nefret ederdi, dikilendi. Gündüz Bey gibi beyler Allah'tan gayrisinden korkmaz. İyi bildin, bari ışığı gördün mü? Güneşi gördüm. Eh madem ki gördün, artık karanlıkta nasıl yazdığımı sormazsın. Görmeyi bilene gece yoktur. Görmeyi bilmezsen gündüzlerin bile gece devam et. İnsanlar tuhaftır, hem de tamahtır. Bazen minik bir tavşan koskoca aşiret beylerini ihtiras yularından yakalayıp arkası sıra çeker de kayalıklara götürür. Bunun pek bir zararı yok da aynı şeyi şeytan yaparsa vay ki vay. Sonu cehennem ateşidir. Cehennemi bildin mi Gündüz Bey? Bildim, Bodur hocam anlattıydı. O anlattıysa bilmişsindir. En çok neye şaşkınım bakalım? Neye? İnsanları idare etmek gibi bir sorumluluk aldıkları halde rahatça döşeklerinde uyuyan beylere. Gündüz Bey yavaş yavaş açılıyordu. Şaşkınlıktan sıyrılıp kendisini toplamaya başlamıştı. Bu dokundurma bize mi şimdi diye sordu. Hepimize dedi ihtiyar. Bir güzel uyumuşuz ki uyanmamız için Suru İsrafil lazım. Gündüz Bey kayalardan akseden sesi hatırladı. Tekrar duyar gibi oldu. Tekrar duyar gibi olması ile de sordu. Kaya şeyhi misin? İhtiyar kalktı, çadırın orta direği niyetine kullandığı gürgen ağacının incecik bir dalına asılı yağ kandilini yaktı. Ölgün ışıkta beliren yüz hatlarındaki yumuşaklıkla gözlerindeki zeka pırıltısı en kaba saba insana bile elini öptürecek cinstendi. Dudaklarında uçuk bir tebessüm vardı. Gündüz Bey'e bakmadan konuştu. Kaya şeyhi mi? Ne demektesin Gündüz Bey? Biz o mübareğin ayağındaki edik olmaya razıyız. Biz kim, Kaya Şeyhi kim? O mübarek söyleyeceğini Semerkant'tan söyleyip istediğine duyurabilirken biz yanı başımızdakine derdimizi zor anlatıyoruz. Ya sen kimsin? Allah'ın garip, günahkar, kemter bir kuluyuz. Kendi halinde bir dervişiz. Adımız Molla Tacüddin Harzemi. Şeyh Ekber'in Harettadaki dergahından oluruz. Kaya Şeyhi Efendimiz, Şeyh Ekber Efendimizin şeyhi olur. Niçin burada bulunduğumuza gelince, biz nerede yıldızlar çok parlarsa orada oluruz. Müneccim misin? Molla Tacüddin Harzemi yerine oturmak üzereyken hışımla dönüp Gündüz Bey'e baktı. Gözlerinde bir babanın yaramaz evladına duyduğu yumuşak bir öfkeden başka bir şey yoktu. Dudakları ise hala o garip tebessümün ılıklığını saçıyordu. Sümme haşa dedi. Yıldızlardan geleceği okumaya kalkışmak gibi kaderin hududunu zorlayan bir şaklabanlığın peşinde değiliz. Biz hakikati aramaktayız. Gökyüzüyle meşgul olmamız kozmografyaya merakımızdandır. Kainatın haşmetini yakından görüp esrarında yaratıcı kudretin azametini aynel yakin idrak etmektir. Gündüz Bey sorduğuna pişman olmuştu. Kusura bakmayın, sürçülisan ettik, affolunsun. Molla Tacüddin Harzemi bir postekinin üstüne bağdaş kurdu, bir zaman Gündüz Bey'e baktı. Gündüz Bey gözlerini ihtiyarın gözlerinde bir türlü tutamıyor, her karşılaşmada başını indirmek zorunda kalıyordu. Bu zat Kaya Şeyhi değilse bile velidir diye düşündü, büyük velidir. Aşirete davet edip izzet ikramda bulunmak lazım. Düşünürken sesini duydu. Allah'ın en büyük ikramı nedir bilir misin Gündüz Bey? Nedir? Akıldır. Akıllı kime derler diye sorarsan Peygamber Efendimizin nurlu yolunda yürüyene derler. Akılsız kime derler diye sual açarsan dünya malına tamahla ebedi saadeti elden kaçırana derler. Gündüz Bey dayanamayıp sordu. Ya biz hangi zümreden oluruz? İhtiyarın yüzünde huzur verici gülücüğün gülleri tekrar açtı. Bu suali bize değil, kendine sormalısın Gündüz Bey. Cevabını da vicdanından alıp vermelisin. Bizim deyip diyeceğimiz şu kadardır ki, aşiretine sahip ol. Yecüc Mecüc denen kavmin ininden çıkması, çıkıp da buralara gelmesi yakındır. Çok geçmeden buralarda cesetten toprak görünmez olacak. Irmaklar kan kızılı akacak, taş üstünde taş kalmayacak. Gündüz Bey elinde olmadan titredi. Tedbirin ola diye sordu. Daha vakit var Gündüz Bey, daha vakit var. Tedbir vakti geldikçe ahiyandan biri Kaya Han'ı aşiretini ziyaret edip haber verecek. Ona göre amel olunsun. İşaretleri istikametinde hareket edilsin. Unutma ki hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Oğullarına da böylece bildir. Korkma, inayet altındasınız. İnayet ya şeyh, inayet Allah'tandır. Haydi uğrun açık olsun. Yazmakta olduğu kitabı kucağına aldı, kamıştan kalemi hokkalardan birine daldırdı, yazmak üzereyken durakladı. Yeni bir ilham gelmiş gibi Gündüz Bey'e döndü. Az daha unutuyordum diye konuştu. Oğullarından Ertuğrul'a dikkat et. O büyük bir İslam devletinin çekirdeğini atıp Konstantiye'nin fethine zemin hazırlayacak. Hayretler içinde mırıldandı Gündüz Bey. Ertuğrul'dan büyük iki oğlum daha var. Sen yine de Ertuğrul'a dikkat et. Bulutların içinden ya da kayaların arasından gelen sesin söylediklerini söylüyordu. Elbette bir bildikleri vardı, açıklayamıyordu. Zaten bugün görüp yaşadıkları aklına sığmıyordu. Ama her akla sığmayana sırt çevirmenin akıllılık olmadığını da biliyordu. Yahşi Hoca sık sık bunu söylerdi zaten. Şu mübarek ihtiyarı obaya davet etse miydi acaba? Burada yalnız başına belki de sıkılıyordu. Gerçi yıldızlara bakmaya geldiğini söylemişti. Ama obanın kurulu bulunduğu düzlükten de yıldızlara bakması mümkündü. Hem böylece yalnızlıktan da kurtulmuş olurdu. İhtiyarı avula davet etmeye hazırlanırken sesini duydu. Şu kainat ne güzel yaratılmış, öyle değil mi Gündüz Bey? Geceyi şenlendiren yaratıklar ayrı, gündüzü şenlendirenler ayrı. Sadece geceleri açan çiçekler, sadece geceleri öten böcekler var. Böceklerle, çiçeklerle, yıldızlarla arkadaş olmasını bilenler hiçbir zaman yalnız kalmazlar. Gündüz Bey başını indirdi, indirdi, adeta koynuna soktu. Söylenmeyeni bilenlerden birinin karşısında olduğunu çoktan anlamıştı. Anlamış da ufalana ufalana toz buluta karışmıştı. Kendini zorlayarak doğruldu, uzun süre dizüstü oturmaktan bacakları uyuşmuştu. Ama bıraksalar kıyamete kadar oturup ihtiyar bilgini dinlerdi. Ama mümkünü yoktu, geri dönmeliydi. Aşiretinin başına geçip suyun ötelerini götürmeliydi. Buyurup bir yol aşiretimizi şereflendirseniz. O kadar alçak sesle söyledi ki kendisi bile sesini zor duydu. Buna rağmen ihtiyar bilgin cevap verdi. Vaktim yok, hoş gör. Zaten bundan sonra dostlarımız sıkça uğrarlar obanıza. Ahiyan-ı Rum el birliği içinde inayet ederler. Hadi uğrun açık olsun. Gündüz Bey ayaklarını sürçe sürçe dışarı çıktı. Atı bıraktığı yerde bıraktığı gibiydi. Neredeyse hiç kımıldamadan kara çadıra bakıyordu. Sen de fark ettin ha dedi atına. Üçler, yediler, kırklar derdi de Yahşi Hoca teke tek gezenleri bilmezdim. Hey kudretine kurban olduğumun. Akşamın alacasında bir derviş ağır ağır avula yaklaşıyordu. Yüzünün kapkara sakalından arta kalan kısımlarında gün batımının pembeliği vardı. Sakalına inat, sarığı ak baktı. Gözlerinin bütün hüznüyle kıl çadırların arasında koşuşturan çocuklara bakıyor, ikide bir geldik ya diye mırıldanıyordu. Sonunda geldik işte. Keçi kılından bir cübbe giymişti. Vaktiyle siyahtı belki. Islana kuruya renk atmış, yer yer morarmıştı. Pabuçları yol yorgunluğuna dayanamayıp paralandığından ayaklarını keçeyle sarmıştı. Omzundan bir sicimle geçirip koltuk altına düğümlediği iki heybe ağzına kadar kitap doluydu. Bir zamanlar İrtiş ırmağına düşmüştü de canını kurtarsın diye atılan ipe heybelerini bağlamış, kendisi ölümü kulaçlaya kulaçlaya zar zor sahili tutabilmişti. Niye böyle davrandığı sorulduğundaysa her yerde bir Alp Sofi bulunur ama bu kitaplar her yerde bulunmaz demişti. Uzun boyunu bir karış geçen değneğinin tam koltuk altına gelen çatalına abandı. Çadırları, sonra çadırların arasında koşuşturan çocukları bir süre seyretti. Çocuklardan biri onu fark edip diğerine gösterince onları yanına çağırdı. Önce bir tereddüt geçirdiler. Öylece durup baktılar. Sonra aralarında fısıldaştılar. Derken 13 yaşlarında bir çocuğun arkasına dizilip ağır ağır yaklaştılar. Alp Sofi çocukları tek tek süzdü. Gözlerini ondan ona gezdirdi. Nihayet bir çocuk da karar kıldı. Gülümsedi. De bakalım, sen Ertuğrul musun? Çocuk biraz hayret, biraz merak ve galiba biraz da korkuyla bir adım geriledi. Sonra bu gerilemeyi kendine yedirememiş gibi iki adım attı. Kaşlarını alabildiğine çattı. Koskoca adam ciddiliğinde sordu. Nereden bildin ki? Bilene değil, bildirene sormalı. Kim bildirdi ki? Bildiren sırsa bize susmak düşer. Allah'ın varlığı ve birliği sır değil. Bu defa Alp Sofi şaşkın şaşkın baka kaldı. Hayır, çocuğun cevabı çocukça bir cevap değildi. 13 yaşa sığmıyordu. Bir vakit büyümüş, hocalıklar etmiş de sonra küçülüp çocuklaşmıştı sanki. Zaten böyle olması gerekiyordu. Alp Sofi'nin yüzündeki gülücük genişledi, yanaklarındaki gün batımı pembesi şafak vakti kızıllığına dönüştü. Kayı aşireti reisi Gündüz Alp'in oğlu Ertuğrul tanınmaz da kim tanınır bakalım diye konuşmaya başladı. Hem bizim seni bilmemiz keramet değil, olsa olsa hesabıdır. Baksana, bütün aşiretin çocuklarına reislik ediyorsun. Çocuklara reislik edenin babası büyüklere reis olur. Bu hesapça Gündüz Bey senin baban olur. Ertuğrul diri durmuş, ellerini beline koymuştu. Adın gelsin dedi sorumlu insan edasıyla. Onca laf kalabalığında adını söylemeyi unuttum. Yine gülümsedi Alp Sofi. Sanki Ertuğrul'un her cümlesinde yeni bir dünya keşfediyordu. Adımıza Alp Sofi derler hamdolsun. Herkes beyoğlu olmaz ya, tuttuk derviş olduk. Sen ki Gündüz Alp oğlu Ertuğrul'sun. Allah'ın garip misafirini babana götürmeli değil misin? Ona söyleyeceklerimiz var. Ertuğrul aşiret beyi ciddiyetine bürünmüştü. Bakışlarıyla karşısındakinin güvenilir biri olup olmadığını yokluyordu. Derviş ise rüzgarsız havaların asırlık çınarları kadar sessizdi. Çocuğun gözlerindeki manayı okumuş, için için gülerek, hele yamanın yamanı bu diye düşünmüştü. Verilen müjdeyi gerçekleştirse bu gerçekleştirir. Duruşu bey duruşu bunun, bakışı sultan bakışı ki o gözlerdeki ifadeyi icap ederse bıçak niyetine kullanıp karşısındakini delik deşik eder. Hay Allah, devlet veresi Ertuğrul Bey, parmak kadar çocuğun karşısında değil de koskoca bir sultanın karşısında gibiyim, Bizans Fatihinin karşısında gibi. Hay Fatih olası Ertuğrul Bey, süzmesi de uzun sürdü. Düşüncelerini bölüp sordu. Ne karar verildi bakalım, beğenildik mi? Olur dedi Ertuğrul başını hafif eğip. Olur da ilk evvela nereden geldiğim bilinmeli. Söylenmedi miydi? Gürgenç'ten diye. Şimdi söylenmesi yeter. Ne diye gelinir peki? Derviş kısmına ne diye yollu sual açıldıkta kader deyip geçer de sırrını kendine saklar. Ertuğrul şaşkınlığını arkadaşlarına belli etmeme telaşıyla atıldı. Gürgenç uzakçadır bildiğim. Onca yolu aldın geldin ha? İş başa düştükte yakın uzak gözlenmez. Hazreti Şeyh emir verdikte gayrisi sorulmaz. Emrin başım üzere denip yola düşülür. Bu işi sen böyle belli. Ertuğrul'la konuşmak Alp Sufi'nin o kadar hoşuna gitmişti ki sözü inadına uzatıyor, bir yandan da tefekkür deryasından derlediği hikmetli sözlerle çocuğun iç alemindeki derinliği ölçüyordu. Belledin mi? Belledik. Lakin onca yolu silahsız mı teptin? Silahım var. Görünmüyor. Yoksa koynunun içinde mi taşıyorsun? Koynumun içinin içinde. Bu ne demeye gelir şimdi? Anlamaya feraset ister. Ama kıymetli silahmış. Kıymetlidir kıymetini bilene. Göstersene. Görmeye göz ister. Gözümüz var hamdolsun. Sen hele göster de. Çocuğun sözleri bir dilek değil emirdi. Alp Sufi'yi yine için için güldürmüştü. Kendin görmelisin dedi. Anlaşılan tahmin yürütmemi istiyorsun. Ertuğrul düşünmeye başladı. Düşünürken börkünü arkaya itip başını kaşıdı, alnını kırıştırdı, gözlerini kırpıştırdı. Şekilden şekle girdi. Alp Sufi ise durmadan gülümsüyor, gülümseyerek Ertuğrul'u izliyordu. Çocuğun en ufak hareketini bile kaçırmamaya çalışıyordu. Ertuğrul nihayet tereddüdünü yendi. Hançerdir dedi. Hayır, bıçaktır değil. Mutlaka enli paladır. Bilemedin. Şimşirdir desem olmadı derim. Ertuğrul taze bir şaşkınlığın ortasında bocalamaya başladı. Ertuğrul bocalamaya başlayınca çocuklar kısık kahkahalar patlattılar. Ertuğrul önce aldırmadı, bekledi. Kahkahalar atıp açığa vurulunca da öfkeyle ayağını toprağa vurdu. Kesin diye adeta gürledi, tıpkı bir bey gibi. Arkadaşları sümsükut olunca Alp Sufi'ye döndü. Peki silahın ne cinstir diye sordu. Şimşir değilse, pala değilse, bıçak değilse nedir? Alp Sufi bir solukta boşaldı. İmanımdır. Şaşkınlaşan çocuklara bir bir baktı. Evet, silahım imanımdır. Başka silah taşımam. Gerek de görmem. Ertuğrul boynunu büktü. Karşısındakinin sıradan biri olmadığını anlamıştı. Onu babasına götürecekti. Ama önce bükemediği eli öpmeliydi. Boynu bükükçe Alp Sufi'ye yaklaştı. El öptürür müsün? İkbal sevdasına ne öper ne öptürürüm. Hürmet ve sevgi babındaysa o başka. Seninki ne cins? Hürmet dedi Ertuğrul. Ve de sevgi öpmesi. Ruhsat ver öpeyim. Ertuğrul el öpünce diğer çocuklar da sırasıyla öptü. Sonra Ertuğrul Alp Sufi'nin yanı sıra yürümeye başladı. Babasının çadırının önüne geldiklerinde dervişin yüzüne bakmaya cesaret edemeden ''Boş gevezeliklerimi affet'' dedi. ''Haddi aşıp fazla laf vurdum.'' Alp Sufi elini Ertuğrul'un omzuna koydu. ''Sen bildiğim Ertuğrul'san boş laf etmezsin. Geldik mi?'' ''Geldik. İşte burası babamın çadırıdır.'' ''Hamdolsun. Bu hamd sağ salim gelmene mi?'' Hem sağ salim gelmemize hem de Gündüz Bey'in çadırını diğer çadırlardan farksız bulmamıza. Bazı beyler beyliklerine kibirlenip süslenir püslenirler, yetmez gibi çadırlarını da Türkmen gelini gibi donatırlar. Babam öylelerinden değildir. Kayıhan'da çoban ekmeğiyle bey ekmeği, çoban döşeğiyle bey döşeği arasında fark yoktur. Şurada biraz bekle de babama haber vereyim. Seni görmekten memnun olacaktır. Nereden belli? Belki de kızar. Kızmaz. Eminim kızmaz. Heybelerinde ne vardır bilemem. Bildiğim yüreğinin hikmet dolu olduğu. Söylenmeden beni tanıdığına göre keramet ehlisin. Babam keramet ehli birini çadırında misafir etmekten keyif duyacaktır. Hele bekle azıcık. Çadıra girmek üzereyken Ertuğrul'u kolundan yakaladı. Dur savuşma birden. Heybelerimde neler olduğunu merak mı ettin? Şişkin oluşlarına baktın da ihtimal ki bu derviş babanın dünyalığı pek zorlu diye düşündün. Yok ama diye kekeledi Ertuğrul. Alp Sufi koltuğunun altındaki düğümü çözüp heybeleri indirdi, ağızlarını açarken halis manda postundan yapılmadır bunlar dedi. İrtiş ırmağının suyunu dahi sızdırmazlar içlerine, bak. Ertuğrul baktı kaldı. Kitapmış. Ağzından kopan bir hayret çığlığı ile heybelerde altın filan var zannetmişti. Bunca uzun yolda taşındığına göre çok kıymetli şeylerle dolu olmalıydı heybeler. Çıka çıka kitap çıkınca şaşırdı Ertuğrul. Şaşkınlığını yenmek için Yahşi Hoca'ya sığındı. Bizim Yahşi Hoca'mızın da böyle kitapları var dedi. Arada bir bize de okur. Alp Sufi heybelerin ağzını büzdü, düğümü itinayla attı, omzuna astı. Böylesi yoktur diye konuştu. Yazmak için 20 yılımı verdim. Gözleri uzaklara daldı. Hayatımda bundan daha güzel bir iş yapmadım. Neyse şimdi git babana haber ver. Burada bekliyorum. Ertuğrul çadırın kapısında asılı Türkmen kilimini aralayıp gözden kaybolunca bu olmalı diye düşündü. Alp Sofi, devlet müjdelisi Türkmen Bey'i bu Ertuğrul olmalı. Gözlerindeki hüzün biraz dağıldı, müjdeye gelmişti nihayet. Gerçi müjde gerçekleşene kadar Müslümanlar büyük acılar çekecekti ama sonu selametti. Şeyhinin elini öpüp emrin canım başım üzere deyip Oğuz'un Kayahan boyunu bulmak için yola çıktığı günden bu yana çok zaman geçmişti ya, artık umursamıyordu. Yol yorgunluğunu bile unutup canlanmış, birden dinçleşmişti. Hüznü dağılan gözlerinde yeni ümitlerin şavkı parlıyordu şimdi. Az sonra Gündüz Bey'le görüşüp şeyhinin selamını söyleyecek, 3 gece üst üste gördüğü rüyayı da bir tamam anlatıp şeyhinin tavsiyelerine geçecekti. Ertuğrul çadırın kapısında belirince ışıl ışıl gülümsedi. Gündüz Bey'im henüz avdan dönmemiş ha? Ertuğrul hayretle sordu. Bunu da mı bildin? Bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında devede kulaktır hay Ertuğrul'um. Görebilene gizli yok derler. Lakin nerede bizde o göz? Şimdi bizi çadıra buyur edecek misin? Yoksa Gündüz Bey dönene kadar var git mescitte bekle. Akşam ezanına şurada ne kaldı? Namazını kıl da gel mi diyeceksin? Ertuğrul başka havalardaydı. Önüne bakarak konuşuyordu. Anam babamı merak eder. Av arkadaşları dönmüş ama babam dönmedi. Dendiğine göre ilk atışta işini bitiremediği bir tavşanın arkasından sarp kayalıklara doğru gitmiş. Kayalıklar çok tehlikelidir. Ne yapsam ki? Alp Sufi dalgınlaştı. O dalgınlaşınca Ertuğrul nedense korktu. Apama, babama bir şey olur mu? Diye sordu telaşla. Meraklanma. Senin baban bir tavşanın peşinde ömür tüketecek biri değil. Bir başka niyetin peşinde giderken gecikmiştir belki. Meraklanma dendi ya, telaşlı bakışların sebebi nola? Yatsı ezanı okumadan babam burada olur. Biz de artık sabah görüşürüz kendisiyle. Haydi düş önüme de mescidin yolunu göster. Beni bildiğin gibi mescidin yolunu da bilirsin deme sakın. Bildirilmeyeni bilmek bizim haddimize düşmez. Ertuğrul sesini çıkarmadan mescide yöneldi. Alp Sufi'nin sözleri yüreğini serinletmişti ya, yine de içinde bazı endişelerin kıpırtısı oynaşıyordu. Babam sağ salim dönecek mi? Sorusu kafasında dolanıp duruyordu. Alp Sufi'yi sürmeli hafıza emanet edip çadıra döndü. Annesi bazlama açıyordu. Öyle de acıkmıştı ki bir parça koparmak için uzandı, uzanınca Hayme Ana'nın azarına çarptı. Çek elini bakalım. Baban eve dönmemekle iştahına bir şey olduğu yok maşallah. Git yiğitleri topla, bey anam buyurdu de, baban aranmaya çıkılacak. Ertuğrul'un endişesi arttı. Anası kolay kolay paniğe kapılmazdı. Durduk yerde endişelenmezdi. O endişelendiğine göre vardı bir terslik. Fırladı, çadır çadır dolaşıp anasının buyruğunu bildirdi. Hazır olunsun, babam aranacak. Çıralar tutuşturulup aramaya çıkıldı. Duysun diye borular çalınıyor, arada bir de sesleniliyordu. Gündüz Bey, hey Gündüz Bey! Endişe bulutları yüreklerinde tor top kararmışken yüreklerini serinletip içlerindeki demir kıskacı çözen karşılık geldi. Buradayım! Kalabalıktan ayrılan biri hızla obaya koşup Hayme Ana'ya müjdeyi yetiştirdi. Gündüz Bey'im gelir, yaradana şükrolsun. Salim mi? Hem de aslanlar gibi, az sonra burada olur. Hayme Ana sevincinden bazlamayı dürüp içine koca kaşıkla tepeleme yağ doldurdu. Müjden bununla ödenmez ya, ye de hakkını helal et. Fakat Gündüz Bey'le yüz yüze gelip niye geciktiğini sormaya hazırlandığında sevinmekte acele edip etmediğini düşündü. Gündüz Bey bir tuhaftı. Gözleri dalıyor, söyleneni bir zaman duymuyordu. Üstüne varmadı. Başına bir işler geldiğini düşünmekle birlikte düşündüğünü kendisine saklayıp döşeğini hazırladı. Ama Gündüz Bey'in uyumaya hiç mi hiç niyeti yoktu. Rahleyi çekmiş, üstüne Kur'an-ı Kerim'i açmış, okuyor ha okuyor. Hep okur ha, bu bir başka okuma. Hayme Ana kim bilir kaçıncı uyanışında yatağa oturdu. Artık uyusan diye fısıldadı Gündüz Bey'e doğru, neredeyse şafak atacak. Cevap vermedi Gündüz Bey, belki duymadı bile. Hayme Ana başını iki tarafa sallayaraktan sustu. Dağda bir şeyler olmuştu. Başına tuhaf bir iş gelmişti. Bu Gündüz Bey ava çıkan Gündüz Bey değildi. Değişmişti. Adeta bir günde 10 yıl birden ihtiyarlamıştı. büyük bir ağırlığın altında eziliyor gibiydi. Kur'an-ı Kerim'i okumuyor da sanki ona sığınıyordu. Bu sığınması yüklendiği ağırlığı taşımaya kuvvet kazanmak için miydi? Gündüz Bey'in bir derdi olmalıydı. Anlatsa belki dermanı bulunurdu. Lakin anlatmaya niyetli görünmüyordu. Artık uyusan dedi tekrar. Gündüz Bey başını kaldırdı, ilk defa görüyormuş gibi karısına baktı. Ürkek bakıyordu, ürkek ve kaçak. Gözlerinin içi kan toplamıştı. Kur'an'ı kapadı, rahleyi kenara koydu. He dedi, uyumalı öyle ya. İsteksizce yatağa girdi. Duygularını ilk defa bütünüyle kendine saklıyor, hayatını ve dünyasını paylaştığı Hayme Ana'ya bile açmıyordu. İkinci ayrımın sonu sayfa 30.